Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 8 Eylül 2021 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi. Önce bir özetleri aktaracağım size. Dünya çapında COVID-19 vakalarının sayısı 22 milyona yaklaşmış durumda. 4.6 milyon civarı can kaybı. Amerika'da 40 milyonu aştı. Vaka sayıları 650 bin civarında da can kaybı var. Hindistan 33.1 milyon 441 binden fazla, orada da can kaybı. Yine Brezilya aynı şekilde 5,5 milyar doz aşı vurulmuş durumda. Dünya çapında aşı tartışmaları, kapanmalar yine gündemde, aşı zorunluluğu tartışmaları var. Notlarda aktarmaya çalışacağım. Amerika'da 11 Eylül'ün yıl dönümü yaklaşıyor. Afganistan'dan geri çekilme eşliğinde tartışmalar var. Tabii Afganistan'da olup bitenlere herkes dikkat kesilmiş durumda. 15 Ağustos'ta başkenti de ele geçirmişti. 31 Ağustos'ta Amerika çekilmeyi tamamladı. Dün Eksen'in yayınından hemen sonra akşama doğru Afganistan'da akşam saatlerinde geçici hükümeti açıkladı Taliban. Aslında 3 Eylül diye bekleniyordu ama 7 Eylül'de açıklanmış oldu. İç problemler var deniliyordu. Vekaleten bir hükümet açıkladı Taliban. Kalıcı bir hükümet değil, kalıcı hükümet daha kapsayıcı olacak gibi bir söylem var. Hükümet üyelerinin dikkat çekici unsurları aslında bildiğimiz son dönemde tartışılan isimler ama hemen hemen hepsi, en azından 4 tanesi Amerika'ya esir düşmüş, Guantanamo'da esirlik yapmış ya da işte Pakistan'da esir kalmış isimler. Dolayısıyla bu da ayrı bir tartışma yaratıyor. Çünkü terörist örgütler listesine zaten Taliban, dünyada böyle bir değişik bir durum oluşmuş durumda. Terör örgütü sanılan bir ülkeyi, ülkenin başına geçenlerin tanınıp tanınmaması, bunların Amerika ile savaşta düştüğü durumlar. Listeye bakacağız tartışmalara, vekaleten olmasına. Yeni lider Akunzade, ikili bir İran tipi, ikili bir sistem gibi gözüküyor. Daha ruhani işlerden sorumlu Akunzade. İslam Emirliği'nin yönelimine dair bir açıklama yaptı. Onu da aktaracağım sizlere. Tabii uluslararası tepkiler var. Çin'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Türkiye'den tepkileri de aktaracağım. Bugün programın ikinci yarısında da hocamız Ergin Yıldızoğlu'na bağlanacağız. Ve Taliban Emirliği'nin bu geçici hükümeti, yönetim meseleleri, emperyalizm karşısında büyük bir zafer mi elde etti Taliban aslında? Ve yeni jeopolitik kapışma alanı olarak Orta Asya, Amerika ile Çin arasında, ki bu kapışma Afganistan'ın buradaki yerini soracağız, kendisine değerlendirmelerini alacağız. Tabii Avrupa'dan, Orta Doğu'dan başlıklar var, onların hepsini sürem el verdiği ölçüde aktarmaya çalışacağım bugün yine sizlere. Başlamadan önce frekanslarımızı yeniden tekrar edelim her gün olduğu gibi. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'nun Sputnik web sitesi üzerinden, radyo kanalından, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum. Oradan da bizi izleyebilirsiniz, Sputnik YouTube kanalı üzerinden diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, dünya çapında 222 milyona yakın vaka var. Amerika'da, Hindistan'da en yüksek rakamlar orada çıkıyor. Amerika'da nüfusun, yetişkin nüfusun %75'inin aşılandığını en az bir doz aşıyla duyurdular. Ama orada da Mu varyantı artık tartışmalar arasına girmiş durumda. Delta varyantını daha çok konuşuyoruz biz, yazın sona ermesiyle. Bir de Latin Amerika, artık Avrupa'da da görülmeye başlayan Mu varyantı. Yüzde Amerika'nın 49 eyaletinde Mu varyantına rastlandığı bilgileri var. Hawaii ve Alaska buna dahil. Dünya Sağlık Örgütü aslında Ağustos sonunda hepsinden daha bulaşıcı, takibi almak lazım demişti. Ama burada da tartışmalar var. Gerçekten Delta'dan daha mı beter yoksa değil mi? Herkes hala tartışıyor ama Amerika'da da zaten vakalarda çok ciddi artışlar var. Geçen yıl bu dönemde ki vaka sayılarıyla kıyaslandığı zaman %300'lük bir artış gözüküyor. Bu kadar aşılamaya bu kadar artış olması dikkat çekici Amerika'da. Kanada tüm sınırları dünyaya açtı. Nüfusun yaklaşık işte %74'ü 2 doz aşı olmuş durumda. Ama orada da hız kesmiş değil, çok fazla dördüncü dalgadan bahsediliyor. Bir de seçimler olacak Kanada'da. Justin Trudeau'nun baskın seçimi 20 Eylül'de gerçekleşecek. Bir şey kalmadı. Tabii pandemi damgasını vuruyor ve özellikle de Justin Trudeau'nun aşı zorunluluğu planı, kısıtlamalar, protesto gösterilerinde baş konu. Justin Trudeau'ya karşı tepkileri de tetikleyen bir durum yaratıyor. Covid-19 kamu çalışanlarına ya aşı ya da işsizlik resti bile çekiyor. Bu koşullarda olacak. Ekim sonuna kadar eğer aşı olmazlarsa Kanada'da işlerini kaybedebilirler. Tabii 20 Eylül'de ne olacak? Justin Trudeau'nun başına ne gelecek? Kendisi protestolarda çakıl taşı falan fırlatanlar var. Küfürler hepsi gırla gidiyor diyebiliriz. Alman yargısı bu arada Sinovac aşısı, Çin üretimi Sinovac aşısı ile ilgili seyahat kısıtlamasına dair bir karar almış. İranlı bir başvuru sahibi aslında. Tanımıyorlar efendim Almanya, BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarını tanıyorlar. Sinovac olduysanız seyahat kısıtlaması size uygulanabilir. Bu hukuki diyor Alman mahkemesi. Gerekçesi kamu sağlığıyla ilgili geçerli koronavirüs aşılarından olmaması. Temiz açık olmakla birlikte böyle bir resim var Almanya'da. Rusya'da yine 18.024-17.000 altına düşmüş idi, çıkmış. Japonya olimpiyat oyunlarını düzenlediler, paralimpik aynı şekilde ama 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na iş gelince durdular orada artık. Orada da vakalarda artış var. Ev sahipliği yapmaktan vazgeçmiş Japonya Futbol Federasyonu, bunun açıklaması var. Türkiye'de 274 can kaybı açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. 23.638 de vaka açıklandı. Son 24 saat için dün akşam saatlerinde açıkladılar. İki kişide de Mu varyantı görüldüğünü önceki gün Sağlık Bakanı söylemişti. Bir de tabii aşı karşıtları dünyanın dört bir yanında aslında protesto dalgası var. Hollanda'sı, Almanya'sı, Britanya'sı, Fransa'sı ben aktarmaya çalışıyorum size. Türkiye'ye de sıçramış gözüküyor 11 Eylül'de. Türkiye'de de Maltepe'de aşı karşıtları miting düzenleyeceklermiş. Aralarında bazı doktorlar olması da çok şaşırtıcı doğrusu. Yani başka türlü bu kadar insan ölüyor, bu kadar sağlıkçı hayatını yitirdi, durup durduk yerde değil ve aşılamanın tabii ki tümüyle aşılanınca bu işten azade olunduğu anlamına belki %100 gelmiyor ama büyük ölçüde ölümleri de azalttığı, bilim ışığında aşı olmadan ya da aşı karşıtlığını bu raddeye vardırmamak gerektiğini şahsen düşünüyorum ben. Pandemiyle yaşıyoruz neredeyse 2 yıla yaklaşıyor, 1,5 yıldan fazla zamandır ve aşılarda elbette denene denene gelişecek, öyle pat diye mucize bir aşıyı 3 ayda 5 ayda kimse sizin önünüze koyamaz. İnsanlığın birikimi bu şekilde şekilleniyor ama maalesef aşı karşıtlığı da elbette aşılarla ilgili tartışılacak çok şey olabilir ama aşı karşıtlığı yapmamak gerektiğini düşünüyorum böyle bir miting haberinde ama yine de duyuruyorum size. Bu arada felaketler derken Meksika'nın güneyinde Guerrero eyaletinde bir deprem var. 6.9 diye ölçmüşler. Gerçi Amerikalılar, Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi 7.4 büyüklüğünde diye ölçmüş. Fakat ölü can kaybı görmedim. İnşallah da yoktur. Dünyaya 1.6 milyon kilometre hızla yaklaşan bir de güneş fırtınasından bahsediliyor. Gökbilimciler hatta işte internet kesintileri haftalarca, aylarca sürebilir diye de ikaz yapmışlar. Umarım olmaz böyle bir şey, biz de yayınımızı yapabiliriz diyelim. Evet, şimdi Amerika'dan bir notum vardı. Evet, 11 Eylül yaklaşıyor. 20. yılında Afganistan Savaşı da sona ermiş durumda. İşte Biden'ın bu konuda 11 Eylül saldırılarıyla ilgili raporunun gizlilik unsurlarının kaldırılarak yayınlanması talimatı vardı. Bu koşullarda tartışmalar Amerika'da devam ediyor. Tabii iki kurban daha teşhis etmişler. Düşünün 20 sene geçti. Tabii iki tane koca bina, ikiz kuleler, Pentagon aynı şekilde yok oldu. Dolayısıyla cesetlerin, naaşların bulunup DNA'larının tespit edilmesi ki 1646 ve 47. kurbanlarmış. Onlar yapılmış. Hala onunla uğraşıyor Amerikalılar. Böylesine bir büyük bir yara olduğunu belirtmek gerekiyor. Afganistan'a geçeceğim ama ondan önce yine Trump'la ilgili haberler var. Özellikle Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı çok tartışma yarattı. Amerika'da da Cumhuriyetçiler Biden'a da yükleniyorlar bu vesileyle. 4 puan düşüş var onay oranında. Trump'ın 2024 seçimleri için yeniden aday olmasının güçlendirici bir faktör olduğunu kendisine yakın isimler, bir takım Cumhuriyetçi Kongre üyeleri yeniden dile getirmeye başlamışlar, temastalarmış Trump'la. O da fırsatı değerlendirmeye çalışıyor tabii. Evet, bütün dikkatler Afganistan'daydı. Yeni hükümet ilan edecek, kapsayıcı olacak, olmayacak, Taliban tanınacak, değişecek vesaire bin tane tartışma yapıyoruz. Aslında iki haftadan daha fazla oldu. Sonunda 3 Eylül dediler, olmadı, iç problemler. Ve geçici hükümet açıklaması dün akşam saatlerinde geldi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit çıktı. Başkent Kabil'de basın toplantısı yaptı. Aralarında serbest bırakılmış eski Guantanamo esirleri dahil üst düzey pozisyonların paylaşımlarını duyurdu. Başbakan Molla Muhammed Hasan Akunzade olacak ki kendisi aslında Amerikan işgali öncesi 2001'deki Taliban hükümetinde başbakan yardımcılığı yapıyordu ve BM yaptırımlarının da 2001'den bu yana bir parçası. Kendisine yönelik BM yaptırımları kaldırılacak mı acaba? Abdülgani birader Doha'daki yüzü Taliban'ın, o başbakan yardımcısı olmuş. Aslına bakarsanız biraz Akunzade'yi manevi, hani İran'daki dini liderlik gibi belki kıyaslama doğru mu emin değilim ama biraderi de daha Cumhurbaşkanı, birinci başbakan yardımcısı, ikinci başbakan yardımcısı diye açıklamışlar. İkincisi de Abdüsselam Hanefi olarak açıklanmış. Muhammed Yakup Mücahit Savunma Bakanlığı'nı yürütecekmiş. İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani önemli bir isim. 2008'de bir dizi otel bombalaması Kabil'de bunları yönetmekle suçlanıyordu, bombalamayı örgütlemekle suçlanıyordu. Hatta Hamid Karzai'ye yönelik suikastten sorumlu tutulan bir isimdi Hakkani. FBI'nin de arananlar listesindeydi. Hatta Associated Press, Amerikan haber ajansına bakılırsa en az bir Amerikalıyı rehin tutuyormuş hala kendisi. Böyle de enteresan bir tablo oluştu. Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, ismine anıp duruyoruz aslında, yardımcısı da bu sözcülerden Abbas Stanikzai olacakmış. Mali Ekonomi Bakanları, Merkez Bankası Başkanları açıklanmış. Eğitim Bakanı, Yükseköğretim Bakanı, Enformasyon Bakanı, ondan sonra sınırlar, aşiret ilişkileri, mülteciye, hepsinin ismini söylemeyeceğim ama Din İşleri, Haç Bakanlığı ayrı, Enformasyon Kültür Bakanı ayrı, Eğitim Bakanı ayrı. O kadar çok bakanlık var ki şaşılışsız bir durum. Kırsal Rehabilitasyon Kalkınma, Kamu İşleri ayrı bir bakanlık. Madenler Petrol Bakanı, Su Enerji Bakanı. Nasıl oluyor pek anlayamadım yani, madenler ve petrol enerjiye girmiyor mu? O işi çözemedim ben açıkçası ama iki tane ayrı bakan var. Maden Petrol Bakanı Molla Muhammed Esa Akhund'muş. Bu arada isimler de hep böyle benzer, Akhundzade. Su Enerji Bakanı da Latif Mansur, Molla Abdüllatif. Sivil Havacılık, Ulaştırma. Bir de telekomünikasyon var iletişim dışında. Necibullah Hakkani de telekomünikasyon bakanıymış. Şimdi zaten demokrasiyi reddetti Taliban yönetimi. İslam Emirliği kapsayıcı hükümet diyorlardı. Taliban sözcüsü Mücahit açıklamayı yaparken geçici bu vekaleten atandılar. Daha sonra reformlar yapılacak ve daimi hükümet açıklanacak. Zaten bizim bir konseyimiz de olacak deyip Afganistan'daki geleneksel şura yapılarına da atıfta bulundu. Hükümetteki bu Akunzade'nin konumuna dair emir olarak görevine devam edecek diye bir vurgu yaptı. Pakistan aslında kurduruyor bu hükümeti diye çok eleştiri var, onu da yalanladı. Amerika dahil bütün ülkelerle iyi ilişki kurmak istiyoruz dedi Taliban sözcüsü. Tabi protesto gösterileri iki gündür başkent Kabil'de kadınların da öncülük ettiği gösteriler vardı. Taliban silah doğrultmuştu. Kadınları döverek Taliban militanlarının gözaltına aldıkları haberler vardı. Yabancılar kaosu kışkırtıyorlar diye de bir saptama yapmış, izinsiz olmaz diye. Gerçi kadınlar da konuşuyorlar ve Taliban'ın 20 yıl öncesindeki gibi bir Afganistan olmadığı, artık onların da modernleşmeye alıştığını dile getiren kadınlar olduğunu belirtmek lazım. Biz daha önce de İslam vardı Afganistan'da. Taliban'dan önce de Müslümanlık, Taliban gelip kendi kurallarını dayatıyor diyor kadınlar. Evet, dönelim Afgan hükümetine, yeni geçici hükümete daha doğrusu. Akunzade şeriat yönetimi tesis edeceklerini vurgulayan bir daha açıklama yaptı. Özetle diyor ki gelecekte bütün hükümet meseleleri ve hayat kutsal şeriat yasaları uyarınca yürütülecek. Otoriteler insan ve azınlık haklarını İslami çerçeve içinde korumak için ciddi adımlar atacaklar. Yani bildiğiniz insan hakları olmayacak, İslami anlamda insan ve kadın hakları diyor. Yabancı yatırımcılara fırsat sağlanacak demiş açıklamada. Bütün kaynaklarını emirlik, ekonomik güç, refah, kalkınma için kullanacakmış. Şeffaf yönetim sözü vermiş. İşsizlikle etkili mücadele edilecek demiş. Bir an önce ülkeyi ayakları üzerine kaldırmayı istiyoruz. Komşu ülkelerle güçlü, sağlıklı ilişkiler kurmak istiyoruz. Bunlar da Afganistan'ın çıkarları temelinde olacak. İslam kanunlarına, ulusal değerlere aykırı olmayan tüm uluslararası anlaşmalara uymayı taahhüt ediyoruz demiş. Biraz zor tabii. Böyle uluslararası anlaşmalar var mı? Çok emin değilim. İslam kanunlarına uygun uluslararası anlaşma diye bir mefhum çıkıyor önümüze. Enteresan bir şey. Yabancılara da, diplomatlara da, yatırımcılara da gelin hiçbir sorun yok, istediğiniz gibi faaliyet gösterin diye de diyen bir açıklama Akunzade'nin yeni açıklaması. Afganistan'ın Birleşmiş Milletler'deki büyükelçisi, Taliban henüz tabii BM'de temsil edilmiyor, Gulam İshakzade bu hükümetin kapsayıcılık dışında her şey olduğu vurgusu yapmış. Direniş tabii Direniş cephesi Pençşir'in tümüyle Taliban'ın eline geçtiğini reddediyor. Taliban'ın iddialarının aksine hala devam ediyorlar reddetmeye. Onlar açıklama yapmışlar Pençşir'deki direniş cephesi ve diyorlar ki bir kere geçici kabine yasa dışıdır. Afgan halkına düşmanlığın açık işaretidir. Taliban ve terörist müttefiklerinin işgaline karşı direniş devam edecek diyorlar. Tabii bu arada Pençşir'de 9 Eylül 2001'de yani Amerika'nın 11 Eylül öncesinde, Amerika'nın Afganistan'da işgalinin tabii öncesinde bir intihar saldırganı yüzünden hayatını yitirmiş Pençşir Aslanı lakaplı Ahmet Şah Mesut vardı. Onun mezarı da var. Taliban militanlarının o mezarı tahrip ettiğini iddia etti direniş cephesi. Taliban da sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın sahte olduğunu, mezarı koruduklarını öne sürmüş. Böyle bir resim var. Uluslararası tepkilere gelince Çin en başta yeni Afgan hükümetiyle ilgili açıklama yaptı. Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin yaptı açıklamayı. Dedi ki geçici hükümet açıklamasına büyük önem atfediyoruz. Anarşiye 3 haftadır anarşi sürüyor. Öncelikle buna son verilecek, düzen tesis edilecek, inşa için gerekli bir adım bu. Vekalet hükümet diyor. Ve bu hükümet ve lideriyle teması sürdürmeye hazırız diyen bir Çin var. Afganistan'ın egemenlik ve bağımsızlığına da, toprak bütünlüğüne de saygı duyduklarını Çinliler eklemişler. Amerikalılar henüz resmi açıklama yapmadılar ama hemen öncesinde aceleleri olmadığını dile getiriyorlar. Şimdi tabii bir takım terör listesinde aranan isimler de olduğu için Amerika'nın tavrı nasıl olacak? Herkes dikkatle bekliyor. Rusya'da aynı şekilde henüz tanıma kararı verilmedi diye Dmitri Peskov, Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov açıklamalar yapmıştı. Vaatler ve açıklamaları eylemlerle test edeceğiz diyorlardı. Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Aceleci karar verilmemesi gerekiyor diye bir vurgu yaptı. İç savaşa dönüşmemesi gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Taliban'ın yeni kabinesi, geçici kabinesiyle ilgili açıklamaları oldu. Nereye kadar devam eder onu da bilemeyiz diyor Cumhurbaşkanı. Ama bize düşen dikkatli takip etmek, temkinli bir açıklama diyebiliriz. Bir yandan da tüm Afganistan için hayırlı olsun, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi ona odaklı düşünüyor Cumhurbaşkanı. Olumlu gelişmeler henüz olmadığı anlaşılıyor açıklamalarından. Katar tabii aslında Taliban'ın baş sponsoru demek gerekiyor. İhvan hareketi Taliban eylemleriyle yargılanmalı diye klasik bir açıklama yaptı. İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun açıklaması var ki Taliban Kabil'de İtalyan diplomatların geri dönmesi umudunu dile getiriyordu ama kötü bir sinyal dedi DiMaggio. Arananlar listesinde bir başbakan, arananlar listesinde Dışişleri Bakanı uluslararası toplum için iyi bir sinyal değil dedi. Almanya ise onlar da temkinli ki bugün Rammstein üstünde Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerikan Dışişleri Bakanı Katar'a gitmişti. Anthony Blinken'ı ağırlayacak. Öncesinde açıklama yaptı. BM kanalıyla Afganistan'a insani yardıma hazır olduklarını söyledi. Bu arada Taliban, ben aktarmıştım size, Çin, Rusya, Pakistan, İran, Türkiye ve Katar'a yeni hükümetin yemin töreni seremonisi için davetiye yollamıştı. Merkel de eklemişler bu davetiyeye. Bakalım Almanlar gidecek mi? Alman Büyükelçisi çünkü Markus Potzel Doha'da temaslarda bulunuyor. Bu koşullarda Heiko Maas Blinken'i ağırlamadan açıklama yaptı. Dedi ki Afganistan halkı sorumlu değil bu işten, dolayısıyla onlara yardımları sürdürmemiz gerekiyor. Hak etmiyorlar yüz çevirmemizi. BM kanalıyla yardım edeceğiz. Daha fazla bir eyleme geçmekse Taliban'a bağlı diyen bir açıklama. Ama bütün adımlarını Amerika ile koordine etme vurgusu var. Tabii Blinken'la görüşmesi öncesinde 20'den fazla ülkeye davetiye çıkartmışlar. Almanya ve ABD Dışişleri Bakanları düzeyinde video konferans yoluyla Taliban ve Afganistan temalı bir konferans. Yalnız zamanını göremedim, tarihini bilmiyorum. Böyle bir toplantı olacakmış. Amerika'da bu arada yeni tahliyelerle uğraşıyor efendim. Böyle bir Afganistan resmi var karşımızda. Evet. Diğer dünyadan başlıklara geçelim. Rusya'da 17-19 Eylül tarihlerinde Duma seçimleri yapılacak. Başka küçük küçük seçimler de var. Dikkatler Rusya'ya çevriliyor yavaş yavaş. Avrupa Parlamentosu Duma seçimlerinin meşruiyetini tanımamaya hazırlıklı olma vurgulu bir rapor, tavsiye raporu getirmiş herhalde Avrupa Parlamentosu. Rusya ilişkileri tamamen çöpe atmak anlamına gelen böylesi bir eyleme Avrupa Birliği, daha doğrusu yönetici konumundakiler girişmez, ama Rusya'dan şimdiden tepkiler var. İçişlerimize müdahale ediyorlar. Nasıl olur da Rusya'daki seçimlere karşı böyle tavırlar alırlar diye açıklamalar dile getiriliyor. Tabii bu arada gözlemciler her zaman katılabilir. Rusya'daki seçimleri izleyebilirler ama bu konuda hani meşruiyete gölge düşürme bağlamında gözlemci göndermeme tavrı geliştiriyorlar. Eski Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon bunu eleştirmiş. Çünkü orada da aynı yönde haberler var. Kişinev diyor ki Rus karşıtı bir tutum almaya zorlanıyor. Bu bir hata ve dostça olmayan bir eylem diye vurgu yapmış efendim. Evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu arada Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefon görüşmesi var. Daha çok Ukrayna ve Kırım temalı. Kırım platformu toplantısını geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Ağustos sonunda düzenlenmişti. Putin açıkça Charles Michel'e provokatif nitelikte böylesi sözde bir zirve düzenlenemez. Mart 2014'te Kırım'da referandum düzenlendi, olay kapandı diye vurgu yapmış. Minsk anlaşmalarını uygulamayan tarafın da bizzat Ukrayna yönetimi olduğunu, Donbas'taki durumun sorumlusunun da Ukrayna'daki aşırı milliyetçi yönetim olduğunu söylemiş Rusya lideri efendim. Rusya'dan bir başlıkta enteresan, Kuzey Kutup bölgesinde yakında daha çok tartışacağız bu kutup hikayesini. Enerji kaynakları iklim değişikliğiyle açığa çıkıyor. Orada da müthiş bir rekabet oluşacak. 55 yaşında Yevgeni Zinichev, Acil Durumlar Bakanı Rusya'nın, burada tatbikat sırasında birisinin hayatını kurtarmak için suya atlamış ama kayaya çarpmış efendim ve hayatını yitirmiş. Dramatik, 2020'de Putin tarafından atanmış bir isimdi. Enteresan kendisinin atlaması suya, hemen yanında bir operatör kayıp suya düşüyor çünkü. Kimseye talimat vermiyor yani atla diye, bakan olarak kendi atlıyor. Evet, Britanya'da Boris Johnson'ın kabine değişikliğine hazırlandığı iddiaları var. Muhafazakar Parti'nin Ekim ayında konferansı olacak. Öncesinde Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İçişleri Bakanı Priti Patel ve Eğitim Bakanı Gavin Williamson'dan memnun değilmiş. Onları değiştirebileceği söyleniyor. Almanya'da da 26 Eylül'de seçimler var. Genel seçimler var. Merkel siyasete veda ediyor. Dün aktarmıştım. Büyük bir Sosyal Demokratlar, Hristiyan Demokratlar ve Yeşiller ile Liberaller arasında büyük bir yarış var. Paris'te 2015'teki terör saldırılarının davası başladı bugün. 13 Kasım 2015'te Bataclan konser salonunda bir saldırı düzenlenmişti. Orada 90 kişi hayatını yitirmişti. Eş zamanlı barlara, restoranlara, IŞİD'in saldırısıydı. Stade de France hedef olmuştu. Toplamda 130 kişi hayatını yitirmiş, 400'den fazla insan da yaralanmıştı. IŞİD'in 2014-2015'te Irak ve Suriye sahasını yangın yerine çevirdiği dönemde Avrupa toprakları da IŞİD teröründen bu şekilde nasibini almıştı. İşte onun davası görülüyor. Hayatta kalan tek saldırgan Salah Abdülselam duruşma sırasında kendisini IŞİD savaşçısı diye nitelendirmiş. Efendim şehadet getirmiş, tekbir getirmiş. Bakalım uzun sürecek tabii, 9 ay kadar sürecek deniliyor duruşmalar ve geçtiğimiz ilkbahar aylarında ancak karar çıkar deniliyor. Evet, Avrupa'dan bu başlığı aktarabilirim. Bulgaristan bu yıl 3. kez yine sandığa gidecekmiş, yine hükümeti kuramadılar. Boyko Borisov'un sağ kanat Avrupalı gelişimi için Yurttaşlar Partisi kuramamıştı. Bir başka şovmen Slavi Trifonov'un bir partisi vardı. Böyle bir halk var partisi. Bulgaristan'da böyle enteresan parti isimleri var. O da kuramamıştı. Sonunda Sosyalist Parti kurmayı denedi Kornelia Ninova. Ancak onlar da beceremediler. Görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade ettiler. Zaten bir de Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kasım'da yapılacak. Belki de birlikte düzenlerler. Üçtür enteresan bir biçimde Bulgaristan'dan iktidar çıkamıyor efendim. Orta Doğu'da Suriye ordusu ülkenin güneyinde yeniden cihatçı militanların etkin olmaya çalıştığı Dera bölgesinde tüm kontrolü sağlamış. Bir kısmı teslim oldu haberleri vardı. Dün ordu kontrolü operasyonu yeniden başlatıp kontrolü ele almış. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'ın Erbil ziyareti sırasındaki vurgusu NATO'nun Erbil'de ikinci bir karargah açmayı planladığı yolunda olmuş. Ne kadar faydalı işler, bölgesel barışa müthiş katkılar yapıyor NATO'nun tabii Erbil'deki böyle varlıkları. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın Erbil ziyareti tartışılıyor. Türkiye iç kamuoyunda daha ziyade tabii. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı girişimi önermişler. Kendisi basın toplantısı düzenleyip duyurdu. Hem Mesrur Barzani Başbakan hem eski lider Mesrur Barzani ile görüşmüşlerdi. Hatta tabii hükümet kanadı hemen kızıyor CHP böyle şeyler yaptığı zaman. Dışişleri Bakanlığı ve Bağdat Elçiliği Erbil Başkonsolosluğu'nda bilgilendirdik ziyaret öncesinde. Ayrıca rapor da sunacağız izlenimlerimizi aktarmak için diye böyle utangaçça da bir açıklama yapmış kendisi. Öneri tabii benzer önerilerde aslında CHP daha önce de bulunmuştu. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı girişimini belki daha da fazla tartışmakta fayda var. Irak bu işin içine dahil, Suriye, İran dahil ama tabii Türk hükümetinin politikalarıyla nasıl mümkün olacak o da ayrı bir soru işareti desek yeridir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ankara'ya yumuşama sinyalleri vermişti geçtiğimiz haftalarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde o sinyallere olumlu yanıtlar vermişti. Yeniden parlamentoda Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını dile getirmiş. Bölgesel iletişimin açılması gerektiğini söylüyor kendisi. İran ve Gürcistan'la temaslarına değinmiş ve Türkiye ile görüşmeye hazırız demiş. Ama öncesinde tabii Azerbaycan'la Türkiye'nin Laçin bölgesinde tatbikatına biraz öfkelenmişti Erivan yönetimi. Tabii geçen seneki savaşta toprakların önemli bir kısmını kaybetmiş durumda Ermeni tarafı efendim. Evet. Ve Latin Amerika'dan iki başlık vereceğim son olarak. Venezuela, Norveç'in kolaylaştırıcılığında Meksika'nın ev sahipliğinde Venezuela Maduro yönetimi muhalefetle görüşmelerde bulunuyor diye aktarmıştım size. 3-6 Eylül'de ikinci tur yapıldı ve tabii Covid koşullarında aşılar vesaire pek çok şey var bunun içerisinde. Olumlu geçtiği söyleniyor. Bir üçüncü tur daha yapılacak yeniden. Eylül sonunda 24-27 Eylül'de Venezuela hükümeti ve muhalefeti yeniden bir araya gelecekmiş. Seçim süreci de orada tetiklenmiş durumda. Avrupa Birliği memnun gözüküyor. Brezilya'da ise pandemiyi feci yöneten neofaşist aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro. Bağımsızlık günü gösterileri düzenlendi São Paulo'da. Bolsonaro çıktı, beni sadece Tanrı iktidardan alabilir dedi. Ne kadar şahane. Tanrı kriteriniz olduğu zaman zaten iktidardan hiç gitmeyebilirsiniz yani. 100 binden fazla destekçisi bu arada katılmış gösterilere. Kongre ve Yüksek Mahkeme ile de bu oylamalarla ilgili elektronik oylamalar yüzünden kapışmış durumda Bolsonaro. Zaten pandemi yüzünden Brezilya'nın durumu da parlak değil efendim. Evet, bir ara şarkı Zaz'dan Kevendra'yı dinleyelim. Az sonra Ergin Yıldızoğlu hocamıza bağlanacağız. Bizden ayrılmayın.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefonumuzun diğer ucunda hocamız Ergin Yıldızoğlu var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Merhaba.
Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Hocam şimdi Afganistan'da Taliban biraz iç çatışmalar yüzünden geç de olsa, birkaç gün geç de olsa bir vekalet hükümet, geçici hükümet açıkladı. İçinde Amerika'ya esir düşmüş ya da Amerika'nın arananlar listesindeki cihatçı teröristlerden isimler de var. Amerika'ya büyük darbe deniliyor. Esasen bütün olup bitenler Afganistan'da son 20 gündür hepimizin dikkat kesildiği olaylar Amerikan emperyalizminin büyük bir yenilgisi olarak görülüyor. Kimi sol çevreler dünyada, kimi anti-emperyalist çevreler de bu görüşü yankılıyorlar. Siz nasıl bir resim görüyorsunuz baktığınızda? Gerçekten böyle bir şey mi söz konusu? Fiyaskoya da dönüştü biraz bu çekilme işi ama nasıl görmek lazım olup bitenleri?
Herhalde yenilgi kavramından bahsederken bunu bir referansa göre kullanmak gerekiyor. Başarılması arzulanan neydi, ne başarılamadı? Amerika'nın başlangıçta söylediklerini ciddiye aldığımız takdirde, yani esas niyetinin o söyledikleri olduğunu varsaydığımız takdirde belki bir başarısızlıktan söz edilebilir. Örneğin Amerika orada bir yeniden ulus inşa, devlet inşa edecekti ya da ulus inşa edecekti. Hı hı. Ama bu genel olarak kabul edilmiş ve bütün Amerikan diplomatik ve askeri kapasitesinin yönlendirildiği üzerinde anlaşılmış bir amaç değildi. Böyle bir yönelim de vardı burada. Dolayısıyla hangi referansa göre, ulus yaratamadığı için mi yenildi, çekiliyor diyeceğiz? Yoksa başka bir referans mı kullanmak gerekir? Bu konuda yeteri kadar yenildi diyenler ya da işte başka bir şey söyleyenler bu konuda kesin bir açıklama şu ana kadar ortaya sunmadılar. Amerika'nın eşyalarını toplayıp gitmiş olması yenilgi anlamına gelmiyor. İşinizi bitirip gittiğiniz anlamına da gelebiliyor. Ben bakarken buna daha büyük bir bağlam içinde oturtmaya çalıştım. Yani Amerika'nın Afganistan'a, sonra Irak'a, oradan büyük Orta Doğu projesine doğru gitmesinin arkasındaki dinamikleri düşünerek Afganistan olayını değerlendirmeye çalıştım. Burada Amerika açısından şöyle bir problem vardı. Biraz geriye gitmek lazım. 1990'ın sonuna gitmek lazım. Son birkaç yıla Kosova Savaşı'nın olduğu şeyin, işte Levinsky olayının olduğu, işte yeni Amerikan yüzyılı kurumunun kurulduğu ve raporlarını yazmaya başladığı, Amerika artık bir imparatordur, bunu anlamanız gerekir propagandasının başladığı yıllara gitmek lazım. Buradaki tartışma Amerika hegemonyasını restore edebilir mi? Yoksa başka bir şey mi yapması gerekir? Başka bir şey yapması gerekenler Amerika'nın hem ekonomik hem siyasi hem de kültürel olarak artık liderlik etme kapasitesinin de yok olduğunu düşünerek şöyle bir şey söylüyorlardı. Ama askeri kapasitemiz rakipsiz. Dolayısıyla hegemonyayı restore etmek projesinden vazgeçip bir imparatorluk kurma projesine yönelelim. Yani askeri kapasitemizi harekete geçirelim, arzularımızı ve de projelerimizi dayatalım. Bunu da işte gidip önce Afganistan'da ama esas olarak Irak'ta gösterelim ve bu savaş sonsuz bir savaş olacaktı. Son derece teorik olarak da doğru bir saptamadır. Çünkü imparatorluk projesi sonu olmayan bir projedir. Sürekli genişlemek zorunda olan bir projedir. Şimdi imparatorluk projesi başarılı olmadı.
Evet.
Ama bu Obama zamanında bundan, Bush'un ikinci döneminde bundan vazgeçilmeye başlandı. Evet. Bunun yerine arkadan liderlik gibi bir şeyler gelmeye başladı. O da olmadı. Başka bir şey yapmak gerek zorunda Amerika ve bunu tartışıyordu. Hatırlarsınız büyük proje var mı? Büyük yönelim ne olacak bundan sonra tartışmaları? Süre gelip duruyor ve hala da devam ediyor. Hani birden projesi falan gibi bir şeyler söylüyor, doktrinde gibi bir şeyler söylüyorlar ama gerçekten ne olduğu belli olmayan bir şey bu. İşte bunun içinde Çin'in yükselmeye başlaması 2010 yılından sonra Amerika'nın da merceğini yani daha bir odaklanmaya başlamasına yol açtı.
Evet.
Obama döneminde dikkat eder hatırlarsanız Hindistan Pasifik bölgesine kaymaya çalışacağız biz. Bundan sonra ağırlığımızı oraya vereceğiz. Fikri öne çıkmaya başladı. Bu konuda hem muhafazakarlar hem de demokratlar, hani hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar anlaşıyorlar bu konuda.
Hocam burada şunu soracağım. Tabii
şeyimiz bu anlamda Afganistan'dan çıkmak çok da büyük bir problem değil Amerika açısından gelinen noktada.
Ben de tam onu
yönlendirmekle alakalı bir şey.
Anladım. Tam da oraya tam benim istediğim yere geldi sizin izahatınız. Şimdi tabii Afganistan stratejik öneme sahip bir yer. Çin enteresan bir biçimde ideolojik olarak diyeceğim. Çünkü Taliban'la geçmişte ya da başka Müslüman coğrafyalarda Sünni gruplarla Çin'in ilişkisi oluyor. Kendi içinde Müslüman nüfusu olduğu için aşırılıkçılık üzerinden kavramlaştırmalar yapıyor falan filan ama şimdi Amerika Afganistan'dan biraz böyle pılısını pırsını toplayıp alelacele çıkmış gibi gözükürken tam da Biden liderliğimiz geri döndüğü şiarını tuttururken Onun yarattığı boşluğu boş bırakmamak isteyen bir Çin var gibi. Yani jeopolitikte de bir takım sıkışmalar var gibi resimde. O Çin faktörünü nasıl anlamalıyız biz?
Var tabii. Çünkü bir kere Amerika'nın oradan powder kültür çıktığı doğru. Hı-hı. Ama son ana bakmamak gerekir. Son an gerçekten işte Amerika'nın Hı-hı. zaten artık eskisi gibi bir Amerika olmadığının da bir göstergesi. Son an çok kötü yönetildiği besbelli. Evet. Ama Amerika'nın oradan çıkmaya başlamasının tarihini 2014'e koymak lazım. Hı. 2014'te başladı hazırlıklar. Hı. Ondan sonra Trump döneminde biliyorsunuz anlaşmalar yapıldı.
Evet.
Ve bu anlaşmalar çok tartışıldı. Taliban'la nasıl anlaşıyorsun, ne oluyor falan filan meselesi. Ve nihayet çıkıldı. Çıkarken de son dakikada diyelim yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Ama Amerika gibi bir ülke için orada el alemi ziyan etmek, bir takım insanların yaşamlarını ve de hayatlarını ziyan etmek mesele değil. Bunu biliyoruz.
Evet.
İmparatorluklar bu işi sık sık yaparlar. Girerken de darmadağın ederler. İnsanların yaşamlarını aldırmadan, çıkarken de darmadağın eder. Çıkarlar ve kimseye de bir sadakatleri yoktur. Ne Avrupalıların buradan bir sadakat beklemesi, ne de onlarla beraber çalışmış olan Afganların bir sadakat beklemesi hayalci aslında.
Evet.
Şimdi Çin'e gelince burada ikili Hı-hı. bir durum var ve Çin'in de bunun tamamen farkında olduğu anlaşılıyor. Şimdi kuşak ve yol projesi açısından Afganistan önemli. Artık değerli mineraller açısından Afganistan önemli. Ama öbür taraftan Afganistan'ın önemli olabilmesi için, yani bu önemliliğinin gerçekleşebilmesi için kullanılabilir hale gelmesi lazım. Hı-hı. Şimdi Çin oraya girip de orayı kullanılabilir hale getirmeyi üstlenir mi? Bunu bilmiyorum. Amerikalılar ellerine ulaş. Bu o birileri Amerikan dış politikasında ellerini avuşturuyor olabilir inşallah. İnşallah gelir orayı de kullanılabilir hale getirmeye çalışır diye. Çünkü orası
hala. Hı hı. Adam etmek bağlamında mı diyorsunuz hocam?
Şey var Amerika açısından, Rusya açısından, pardon, Çin açısından çok önemli bir olanak var orada. Orası boşalıyor. Hı hı. Öbür taraftan eğer oraya girdiğin zaman ne olacak henüz belli değil. Bu yüzden Çin zaten bu konuda bir nevi kararsızlık içinde ya da açıkça belirtmiyor ne yapacağını hı hı. o konuda. Yatırımlarını tutuyor. Askerlerini getirmiyor. Başka da bir şey söylediği yok. Ama bu, pardon, işte Taliban kardeşlerimiz vesaire gibi laf ediyor ama o da bir başka büyük güç ve onun da kimseye sadakati olmayacağını biliyoruz.
Evet. Hocam Taliban gibi bir yapıyla bunları yapmak çok mümkün mü? Şimdi çok enteresan bir biçimde yani siyasal İslamcılık, neo-feodalizm tartışmaları da geçtiğimiz seneden itibaren daha bir böyle yoğun gündeme de getirilmişti. Bir anda çünkü çok acayip bir resim, herkes bir Taliban yatırımı yapıyor gözüken, tırnak içerisinde söylüyorum bunu tabii, herkes temkinli ama. Şimdi zar zor bir geçici hükümet açıkladı Taliban ama hani çok aşiret yapısı var, savaş ağları var, bir de oradaki İslam Emirliği karakteri, çok acayip bir örnek var önümüzde. Çin açısından çok kolay başa çıkılabilir bir durum mu bu durum, önümüzdeki örnek?
Çin açısından ne dediniz duyamadım, başarılabilir. Başa çıkılabilir bir şey mi dediniz?
Evet. Yani oradaki siyasal İslamcılık, çünkü hani Amerikalılar çok dert edinmiyorlardı. Birkaç NGO götürdüler. Biraz Afgan kadınları modernleşti falan filan. Şimdi işte gösteriler görüyoruz ama hani Taliban'ın açıkça duyurduğu da bir şeriat emirliği. Hakikaten o yapının orada kalabilmesi, durabilmesi çok kolay olmasa gerek. Bu bağlamda soruyorum.
Tabii şimdi
devlet olma bağlamında.
Evet, Amerikalılar bıraktılar çıktılar, NATO bıraktı çıktı, doğru ama orası tarla değil. Son 20 yılda Afganistan iyiye veya kötü ne dersek diyelim bir takım dönüşümler yaşadı. Şehirler daha çok kapitalistleşti. Dünya ekonomisine çeşitli her türlü yolsuzluklarla olsa en azından finansal entegrasyonu daha ileri gitti. İnsanlar internetini ve de uluslararası haberleşme sistemlerini kullanarak kendilerine göre biraz daha dışarı doğru açıldılar. Dolayısıyla hı hı. orada kapitalizm açısından ne kadar geri olursa olsun bir takım yapısal belirleyicilikler oluşmaya başladı Afganistan'da. Şimdi bunları yönetebilmek için, Afganistan'ı yönetmek için şehirleri yönetmesi gerekiyor. Kırlarda bir numara yok. Yani servetin bulunduğu ve sermayenin değerlendiği alanlar şehirler. Ürün ve yönetildiği alanlar şehirler. Şehirleri yönetebilmesi için Taliban'ı bu yapısal belirleyicilikten içinde hareket etmesi lazım. Şimdi buna, bu demektir ki belli ölçüde bir kapitalist gerçekçiliğin ya sahip olması gerekir. Neler yapılabilir, neler yapılamaz. Buradaki insanlar, yani bu kapitalist tüketim ilişkileri içinde oldukça şekillenmiş bu insanları nasıl yöneteceksin? Şimdi tabii yönetebilirsiniz. Çok büyük bir şiddet kullanırsınız. İşte oraya buraya insanları asarsınız, öldürürsünüz vesaire filan. Ama bütün bunları yaparken de dünyanın göz önünde yapmak zorunda kalırsınız. Benim buradan gelmeye çalıştığım nokta şu. Taliban'ın emirlikte ısrar ettiği takdirde yönetmesi birkaç açıdan zor. Birincisi, kapitalist gerçekçiliğe uymayan bir şeyden bahsediyoruz. İkincisi, kadro sorunu var. Ekonomikten haberi olmayan birisi Merkez Bankası'nın başına getiriliyor. Doğrudur. Taliban hesaplarını yönetmek kolaydır, T cetveli gibi. Ama Merkez Bankası'na geldiğiniz zaman bunu faizinden, para emisyonundan, rezervlerinden bir sürü karışık teorik işlerle uğraşmak zorunda kalırsın. En önemlisi, Taliban dışarıdan para almak zorunda, kredi almak zorunda. Çin de ne kadar oraya girmek isterse istesin, getirip oraya karşılık alamayacağı parayı dökmez. Karşılık alabileceği paranın ise belli bir değerlenme mekanıyla karşılaşması lazım. Al bu parayı, ne yaparsan yap. Hele Çin bugüne kadar hiç kimseye böyle bir şey yapmadı. Ve verdi. Hani valizde şikayet ediyorlar Avrupalılar, Çin elinde valizde dolaşıyor, herkese para veriyor falan diye Afrika'da falan, ama karşılığında aldıklara bakalım bir de.
Evet. Hocam ediyor. Başka bir
yani bu Amerikalılar bu belayı sırtlarından attılar. Yenilgi ve de sadakatsizlik vesaire pahasına. Şimdi yönetilmesi gereken bir coğrafya kaldı ortalıkta.
Hocam, sürem de biraz azalıyor. Biraz Türkiye'yi de sormak istiyorum. Çünkü bizde de bir Kabil Havaalanı işletmeciliğidir gidiyor, öyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı tabii değerler olarak Taliban'ın bizimle bir derdi yok gibi vurgulu açıklamalar yapmıştı. Katar'la birlikte ve Pakistan'la birlikte Türkiye'nin Afganistan'da geçmişte görülmemiş bir rol oynamaya hazırlandığı, Amerika'nın da icazetiyle demek lazım herhalde. Türkiye'nin burada pozisyonunu nasıl okumak lazım?
Şimdi sorun şurada. Türkiye'ye ihtiyaçları var mı? Katar oradaysa Amerika da orada demektir. Yani Katar'da ne olduğunu biliyoruz. Yani Amerika'nın en önemli, o büyük Orta Doğu'daki en önemli üsleri ve CENTCOM'un en önemli merkezleri orada. Şimdi bunlar bulundukları yerde tesadüfen bulunmuyorlar. Nitekim hani Amerika yenildi, terk etti, gitti Afganistan'ı derken yine şimdi aklıma geldi Katar'dan bahsedince. Taliban'ın sürgün liderliği Katar'daydı.
Evet.
İşte bir yerde, yani bir anlamda Amerika'nın elinin altındaydı orada. Bu anlamda bayağı bir hesaplaşma söz konusu, bir pazarlıklar söz konusu oldu diye düşünüyorum. Ve Amerika'nın kendisine resmen çıkmış olması, Amerika'nın başka asetlerinin, varlıklarının oradan çıktığı anlamına gelmiyor tabii ki. Afganistan'ı terk ettiği anlamına gelmiyor Afganistan'ın. Bu bir işin bir kısmı. Dönersek Katar'ın kapasiteleri orada çalışmaya uygun. Taliban'la ilişkileri de gayet uygun. Tarihi de var ve de işlevi var. Ve Katar'ın Avrupa'ya Amerikalılarla ilişkileri de bir şekilde söz konusu. Dolayısıyla Katar'ın bir işlevi var. Türkiye'nin ne işlevi var? Onu bilmiyorum. Aksine dış basında soru işareti oluşmaya başladı. Niye bu kadar ısrar ediyor bu havaalanına diye.
Evet.
Çünkü Türkiye olmasa da o havaalanını düzenlemek mümkün. Taliban istemiyorsa ne işin var havaalanında? Çünkü artık Taliban oranın yöneticisi. Evet. Taliban'ın davet ettiği birisinin gelmesi lazım. Davet etmiyorsa bizim görüşlerimiz aynı dediğiniz zaman olmuyor. Taliban da bizimki galiba bizimkilerden daha gerçekçi bir siyasi etki faktör orada. Dolayısıyla evet. Yani aklıma bir şeyler geliyor tabii ama niye oraya gitmek istediğine dair hani ne derler kibar toplumda pek dile getirilmez böyle şeyler diye.
Evet.
Dolayısıyla dile getirmemeyi tercih ediyorum yani.
Peki hocam, peki hocam. Afganistan'a yeni bir bağımlılık ilişkisine gittiğini söyleyebiliriz herhalde. Artık sürem kalmadığı için ama demin açıkladınız gayet güzel bir biçimde. Kendi kadroları, uzmanlığı olmadığı için başkaları onlar adına bir şekilde yapmak durumunda kalınca bu nasıl emperyalizmi yenip bağımsızlık kazanmak diye de bir soru çıkacak herhalde buradan. Öyle anlıyorum.
5 dakika, bir saniye bir vaktim varsa
Buyurun.
Buyurun. Emperyalizm meselesini iki devlet arasında ilişkiler gibi görmeyi tercih ediyor birçok insan. A devletiyle B devleti. Biri emperyalist, biri ise işte gariban. Sistem olarak görmek gerekiyor bunu. Yani emperyalist sistemin içinde yaşanan olaylar olarak gözükmek, düşünmek gerekiyor. Bunların büyük bir kısmında yapısal belirleyiciliği olduğunu, kaçınılmazlıkları olduğunu gösteriyor. Sistem içinde kalındığı müddetçe bazı ülkelerin emperyalizme bağımlı olması kaçınılmaz oluyor sonra. Şimdi çeşeğinde böyle bir durum var Afganistan'da. Çünkü yani kaynak zorunda ve kaynağı almak zorunda bir yerde.
Evet. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben Ergin hocam. İyi çalışmalar.
Sağ olun. Evet, Ergin Yıldızoğlu hocayla konuştuk. Afganistan'da yeni Taliban hükümeti, yönetimi, emirliği, dünyayla ilişkileri, emperyalizmi gerçekten yendi mi yoksa başka bir tablo mu var? Değerlendirmelerini aldık Ergin Hoca'nın. COVAX'tan Fool Like You ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.